Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذي آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahre Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Şehrivar 1400, Hicri Kameri 1 Sefer 1443 ve Miladi Takvimle 8 Eylül 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Mersat 16 hava savunma sistemi ve gerçek ve sanal adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran'ın savaş ve terörden arındırılmış bir Afganistan istediğini söyledi. Afganistan'ın yeni hükümeti bugün çalışmasına başlayacak. Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Katar ve Amerika ile birlikte çalışıyoruz dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi, nefret ve İslamofobi barış kültürünün başlıca sorundur dedi. Türkiye'de koronavirüsten 274 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmede, İran savaş ve terörden arındırılmış bir Afganistan istiyor dedi. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Afganistan'da bu ülkenin etnik ve demografik yapısını yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurmak amacıyla tüm gruplar arasında diyaloğa dayalı İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikasını vurguladı. Emir Abdullahyan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti bu ülkedeki mevcut durumu kolaylaştırmak için Afganistan ile sınırlarını ve sınır kapılarını açık tutacak ve ticarete devam edecektir dedi. Amerika son 20 yıldır Afganistan'daki mevcut huzursuzluğun sorumlusudur diyen Emir Abdullahyan, aynı zamanda Afgan halkının kanaat ve iradesinin gerçekleşerek bu duruma son vermesi gerekir dedi. Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai de telefon görüşmesinde Afgan büyükleri bu durumu aşmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve asıl hedef Afgan halkının iradesini yerine getirmek dedi. Karzai, İran İslam Cumhuriyeti'nin kullandığı pozisyonları ve çabaları takdir ederek Afganistan'ın ileri gelenleriyle birlikte Taliban dahil çeşitli gruplarla istişarelerde bulunuyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti'nden yeterli yardım istiyoruz dedi.
Taliban Afganistan'a geçici hükümeti ilan ederken Pakistan Dışişleri Bakanlığı İslamabad'ın çarşamba günü İran'da dahil olmak üzere Afganistan'ın komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının sanal bir toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu. İran'a göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı dün gece yayınladığı bildirdi. Afganistan'ın 6 komşu ülkesinin dışişleri bakanlarının Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin başkanlığında sanal toplantısının bugün yapılacağı duyuruldu. Bildirde Kureyşi'nin İran, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan mevkidaşlarını ağırlayacağı belirtildi. İslamabad Hükümet Diplomasi Merkezi ayrıca şu açıklama yaptı. 8 Eylül toplantısında Afganistan'daki gelişen durum, ortak zorlukları ele almak, bölgenin istikrarını ve refahını sağlamak için ortaya çıkan fırsatları elde etmek gündem konusudur. Sanal toplantı aynı zamanda Afganistan'ın komşularına güçlü ekonomik bağlar ve bir bağlantı planı oluşturmak için gerekli olan barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan inşa etme ortak hedefine ulaşmak için birlikte çalışma fırsatı sunuyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan komşularının ülkenin istikrara kavuşmasında hayati bir rol oynadığını söyledi.
Taliban tarafından ilan edilen Afgan hükümeti bugün çalışmalarına başlayacak. Afganistan'da Amerika'nın çekilmesiyle 20 yıl sonra ülkeyi kontrol eden Taliban, ülkeyi yönetecek geçici kabineyi duyurdu. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahid, mevcut kabine üyelerinin bakanlıklardan sorumlu olduğunu belirterek yeni hükümetin bugün çalışmaya başlayacağını bildirdi. Mücahid, Taliban kabinesinin etnik bölünmelere dayanmadığını belirterek Afgan toplumunun tüm kesimlerini hükümete dahil etmeye çalışacağız dedi. Böylece yeni hükümetin lideri Mulla Muhammed Hasan Ahund oldu. Taliban açıkladı. Diğer isimler ise şöyle. Başbakan Mulla Muhammed Hasan Ahund, Başbakan Yardımcısı Mulla Berader, Başbakan Vekili Mulla Muhammed Hasan, İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, Genelkurmay Başkanı Mulla Fazıl Ahund.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova'nın Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldığını söyledi. Sputnik muhabirinin Rus yetkililerin Taliban'ın yeni hükümeti tanıtacağı törene katılmayı planlayıp planlamadıkları sorusunu Kabulov, davetiye aldık, orada büyükelçimiz var, kimsenin gitmesine de gerek yok şeklinde cevapladı. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada ülkesinin Afganistan'daki kapsayıcı hükümetin törenine katılmaya hazır olduğunu söylemişti. Lavrov medyaya verdiği mesajda Afganistan'da Taliban ve diğer etnik gruplarda dahil olmak üzere tüm toplumu temsil eden yeni bir hükümet kurma sürecini desteklemek istiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Moskova'nın Çarşamba günü yani bugün Afganistan'la ilgili G7 bakanlar toplantısına katılmayacağını söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve Amerika ile birlikte çalışıyoruz, iki aşamalı bir şekilde dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan'da Amerika'nın dolayısıyla NATO'nun çekilmesinden sonra Taliban hızlı bir şekilde ilerledi ve Kabil'e girdi. Şu anda Taliban'ın kontrol ettiği bir ülke. Bir taraftan hükümet kurma çalışmaları var. Hükümetin kapsayıcı olması yönünde herkesin görüş bildirdiğini görüyoruz. Dünyadan biz de aynı şekilde. Her kesimin bu yönetimin içinde olması Afganistan'ın geleceği için önemli dedi. Bir diğer yandan yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Pençşehir'de çatışmalar devam ediyor. Çatışmaların iç savaşa dönüşmemesini umuyorum diyen Türkiye Dışişleri Bakanı, Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve Amerika ile birlikte çalışıyoruz. İki aşamalı bir şekilde. İnsan yardım uçaklarının uçabilecek standartlarda uçuşların başlatılması. Bir de ticari uçuşların başlatılması. Yani Türk Hava Yolları gibi şirketlerin oraya uçması için yapılması gerekenler her ikisinde de kriter güvenlik. Ticari uçuşlar için yapılması gerekenler var. Havalimanındaki güvenliği kim sağlayacak? Taliban bunu sağlayabileceğini iddia ediyor. Havalimanı şu anda bazı teknik uçuşların ya da insani yardım götüren uçakların inmesi için açıldı. Birkaç tane iç hat seferi de başlatıldı. Fakat onun dışında insani yardım götüren uçaklar dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi nefret, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve şiddet ve aşırılık için elverişli bir ortam oluşmanın bir barış kültürünün oluşmasındaki ana sorunlar olduğunu söyledi. Zehra Erşadi dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada savaş, terörizm, şiddet içeren aşırılık, yoksulluk, ayrımcılık, tek taraflılık ve tek taraflı zorlayıcı eylemler bugün dünyanın başlıca sorunları arasında yer alıyor dedi. Erşadi, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler ve üye devletlerin tüm ülkelerin eşit egemenlik ilkelerine bağlı kalması, uluslararası anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmesi, güç kullanmaktan veya güç kullanmaya dayalı tehdit etmekten kaçınması ve esasen her ülkenin iç yetki alanına giren konulara müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği yardımcısı ayrıca şöyle dedi. Buna göre diğer ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına yönelik bir tehdit olduğunda ve uluslararası yasalar tek taraflı zorlayıcı eylemlerle tehdit edildiğinde ve en savunmasız durumda bir barış kültürü teşvik edilemez. İranlı yetkili İran'ın Birleşmiş Milletler tüzüğü ve uluslararası hukuka uygun olarak çok taraflılığa saygı gösterme taahhüdünü uluslararası zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu olarak gördüğünü bildirdi.
Haber kaynakları Salı günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın genel müdürünün kurtarma ve güvenlik önlemleri raporunda ajansın İran'ın nükleer tesislerine yönelik denetimlerinin önemli ölçüde azaldığını iddia ettiğini bildirdi. İran'a göre bir kısmı yabancı medyada yayınlanan raporlar, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin nükleer faaliyetlerle ilgili tesislere erişimini engellediğini ve nükleer faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiğini iddia etti. Raporda İran'ın nükleer antlaşmada izin verilen tavanın ötesinde %60 zenginleştirme ile 10 kilogram uranyum topladığı iddia ediliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi, İran'da bildirilmemiş nükleer parçacıklar keşfettiği iddiasını yineledi ve Tahran'ı gecikmeden gerekli açıklamaları yapmaya çağırdı. Grossi, 2 yıldır İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak zaman zaman asılsız iddialarda ve suçlamalarda bulunuyor.
İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garibabad'ı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan tarafsızlığı ve profesyonelliğini koruması gerektiğini söyledi. Kazım Garibabad'ı yaptığı açıklamada İran'ın zenginleştirme ve uranyum çubukları üretimi dahil tüm nükleer faaliyetleri İran'ın NPT çerçevesinde, taahhütleri çerçevesinde yapılmaktadır dedi. Garibabad'ı ajans çerçevesinde diğer tarafların yaptırımların kaldırılması yönündeki taahhütlerini yerine getirmediklerini ve Amerika'nın İran aleyhindeki zalimce yaptırımlarının devam ettiğini ve bu durumda kimsenin İran'dan bu faaliyetini durdurmaya isteme hakkının olmadığını söyledi. İran ve ajans arasında bazı kayıtların saklanması konusunun 3 aylık bir anlaşmayı kapsadığını belirten Garibabadi, bu anlaşmanın siyasi temelli olduğunu ve bu konunun ajans için bir hak yaratmadığı ve İran'a da bir sorumluluk yüklemediğini söyledi. İran ve ajans arasında çözülmemiş sadece 4 konu olduğunu ve bunların 20 yıl önceye ait olduğunu belirten Garibabadi, bu konuların ajans başkanı raporunda yer aldığı gibi acil konular olmadığını belirterek ciddi kaygının Siyonist rejim İsrail'in nükleer silahları İran barışçıl nükleer tesislerinde sabotaj ve İran'ın nükleer bilim insanlarına terör saldırı düzenlemek olduğunu belirtti. Ve ajansın bugüne kadar bu konularla ilgili ciddi bir tutum sergilemediğini söyledi.
Erbayin Merkezi Kurumu Başkanı Hüseyin Zülfikari, Irak'ın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi ve Erbayin seyahatinin maliyetini azaltmak için Irak hükümetini birlikte çalışmaya davet etti. İçişleri Bakanlığı'na göre Hüseyin Zülfikari, Nasır Abdülmuhsin Abdullah ile yaptığı görüşmede, Irak hükümetini Irak havaalanlarında PCR testinin kaldırılması, $40 almaması ve geri dönüşlerin karayollardan yapılabilmesi gibi Erbayin ziyaretinin maliyetini azaltmak için işbirliği yapmaya çağırdı. Erbayin Merkezi Kurumu Başkanı bu yılda koronavirüs salgını sebebiyle Erbayin merasimlerinin kısıtlı yapılacağını belirttiği toplantıda Irak'ın Tahran Büyükelçisi de şunları söyledi. Koronanın yayıldığı mevcut şartlar Erbayin'i sevenlerin ve ilgilenen herkesin başarılı bir merasim yapması ve herkesin merasime katılmasına izin vermiyor. Irak'ın Tahran Büyükelçisi İran İslam Cumhuriyeti için koronayı da dikkate alarak 30 bin kişilik bir kota tahsis edildiğini kaydetti.
Dünya Kupası elemelerinin ikinci haftasında İran erkekler milli futbol takımı güçlü bir performansla Irak futbol takımını 3-0 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Türkiye ise Hollanda'ya karşı 6-1 mağlup oldu.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 274 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 23.638 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 7 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 23.638 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 274 oldu.
Dün saat 14.14'te merkez üssü Antalya'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı yerin 26 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ile AFAD dün yaşanan depremleri resmi internet adresi üzerinden duyurdu.
Terör rejimi İsrail polisi cezaevinden firar eden 6 Filistinli esiri aramanın bir sonuç vermediğini itiraf etti. Kan Siyonist kanala göre Siyonist rejimin işgal güçleri dün 6 Filistinli esirin bu rejimin hapishanesinden kaçmasından 24 saatten fazla bir süre sonra takip ve arama operasyonlarından hala bir sonuç alınamadığını belirtti. Siyonist rejimin polis operasyonları dairesi başkanı Shimon Nahmani, kaçak Filistinli esirleri bulmak ve onları takip etmek bilinmeyeni aramak gibidir. Onların kaçış yerlerini, sınırları ve geçitlerini kapattık dedi.
Bir İsrail kitle iletişim aracı 7 milyon Siyonist'in kişisel bilgilerinin haklandığını bildirdi. Kendisini Sankensil olarak tanıtan bir bilgisayar korsanı, İsrail'in iç üslerinden 7 milyon Siyonist'in bilgilerini çaldı. Bilgisayar korsanı tüm bu bilgileri satışa çıkardı ve reklamı çeşitli site ve forumlarda yayınladı.
Libya makamları Kuzey Afrika'daki IŞİD terör grubuna liderlik eden IŞİD terörist grubunun ülkedeki liderlerinden birinin tutuklandığını duyurdu.
Ve son haberimiz 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 20. yıl dönümünden birkaç gün önce saldırıların arkasındaki beyin olarak kabul edilen Halit Şeyh Muhammed ve diğer 4 kişinin davasına dün Amerika'da yeniden başlandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Gando dizisi casusluk örgütlerin İran'daki yenilgisinin belgeseli başlığını taşıyor. İran yapımı Gando dizisi büyük bir kitleye hitap eden dizilerden biri. İran TV 3. kanalından yayını son günlerde biten dizi İran'da Amerika ve İngiltere'nin güvenlik ve casusluk örgütlerinin çalışmalarının bir belgeseli niteliğindedir. Dizi yabancı bir hava yolunun personeliyle işbirliği içinde ülke dışına önemli miktarda para ve altın kaçıran bir kişiyi ülkesine geri gönderme operasyonuyla başlar. Araştırmalar bu kişinin ekonomik yoksulluğun ötesinde faaliyetleri olan bir şebekeye bağlı olduğunu gösterir. Bu şebekenin İran'daki kolunun kapsamlı casusluk faaliyetlerinde bulunan ve takma adı Michel Haşimyan olan Jason Rızayan adlı bir kişiyle ilişkili olduğu giderek netleşir. Gando dizisinin ilk sezonunda 2004'ten beri İran'da çalışan İran-Amerikan çifte vatandaşı bir gazeteci olan 2009 yılında yaşanan olayların ardından İran'ı terk ederek Amerika'ya giden fakat 2012'de Washington Post muhabiri kılığında tekrar İran'a dönen Jason Rızayan'ın durumunu gösterir. Rızayan, İran'ın güvenliğine karşı casusluk eylemlerini kanıtlanması ardından Temmuz 2014'te nükleer müzakerelerin zirvesinde tutuklandı. Fakat 1,5 yıl sonra Ocak 2015'te Bercam nükleer anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün İranlı ve Amerikalı mahkumların takası ile serbest bırakıldı. Gando dizisinin ikinci sezonu bir nevi olayın devamında bu kez Tahran'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin son yıllardaki ekonomik ve sosyal krizlerin planlanmasındaki rolüyle ilgilidir. İran'daki İngiliz casusunun serüveni Charlotte karakterinin İran'a gelmesiyle başlar. Dizi sırasında 1990 ve 91 yıllarında Tahran'da bulunan ve İngiliz Büyükelçi yardımcılığı kılığında üst düzey bir MI6 subayı olan Jean Marot'un casusluk faaliyetlerine değiniliyor. Marot, Tahran'da özel bir görev ile bir casusluk şebekesi kurmak için diplomatik kimliğin kullanılmasında önemli rol oynar. Bu nedenle eylemlerinin ifşa edilmesiyle İngiltere'nin İran'daki en büyük yenilgilerinden birini kendi adıyla kayıtlara geçirir.
Gando dizisi belgeler ve nesnel kalıntılara dayalı bir dizi, casusluk çalışmalara değinmesi bir yana kendi muhatapları arasında farklı yönlerden çekici bir dizi olarak kendini değerli bir konum kazanmayı başardı. Bu arada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin diziyle ilgili attığı tweet ilginç görünüyor. Bizzat İngiltere'nin üst düzey güvenlik subayı ve görevlilerinden biri olan ve Tahran'daki varlığı birçok tartışmalara sebep olan Tahran'daki yeni büyükelçi Simon Shercliffe, son günlerde kendi resmi Twitter sayfasında Gando dizisi ikinci sezonun yayınlanması ve İran'ın ekonomik ve sosyal krizlerinde İngiltere'nin rolü hakkında Farsça mesajında "Her halükarda Gando 2'ni tadını çıkarıyorum" şeklinde yazdı. Dizi kritik bir dönemde yaşanan gerçek olayların belgesel anlatımı biçiminde zengin sosyal ve kültürel noktaları kullanarak birçok izleyiciyi düşünmeye yönlendiriyor ve bu özellik ise onu diğer dizilerden ayırıyor. Bir televizyon çalışmasının yapımında teknik önem taşıyan büyüleyici sahnelere sahip bu dizi, aynı zamanda düşmanların nüfuzuna karşı güvenlik savunucularının zorluklarını ve fedakarlıklarını sanatsal bir zarafetle sahnelemeyi başarıyor. Diziyle ilgili iki önemli özelliğe değinebiliriz. Birincisi, dizinin günümüz İran toplumunun entelektüel medyatik ortamında muhatapları anlamlı şekilde karşılamasıdır. Gando dizisinde izleyicileri serüvenin sonuna kadar sürükleyen gerçek bir olayın anlatımının en önemli yönü sınırları ve alışılagelmiş çizgileri aşmasıdır. Toplumdaki yolsuzlukların kökleri ve zaafları aşarak içten eleştirmenin yanı sıra ülkedeki yabancı casus ve istihbarat ağlarının etkisinin siyasi, sosyal ve ekonomik nedenlerini ve faktörlerini ele alıyor ve en sonunda da izleyicinin zihnini bir sorgulama atmosferine yönlendiriyor. Tabii geriye dönüp baktığımızda 19 Ağustos 1943 Amerikan-İngiliz darbesi ve ayrıca İngilizlerin 1917'den 1919'a kadar Birinci Dünya Savaşı sırasında İran'da yapay bir kıtlık yaşatmadaki rolünden ve bunun sonucunda İran nüfusunun %40'ından fazlasının hayatını kaybetmesi gibi olaylara da değinebiliriz. İkincisi dizinin drama dizileri şeklinde medya rekabetleri açısından sahip olduğu konumdur. Bu açıdan bakıldığında Gando, medya faaliyetleri alanında kritik bileşenlere sahip farklı bir çalışma örneği olarak değerlendirilebilir. Zira merak uyandıran bir hikayenin genel yönlerine dikkat edilirken, aynı zamanda kanıtları etkili ve güçlü bir şekilde kullanarak gerçekleri ifade ediyor. Genel olarak bu dizinin günümüze ait olduğu söylenebilir ve bu konu çeşitli yorumlara yol açabilir. Fakat Gando'nun tüm olayları ve maceralarının İran milletinin asla unutamayacağı gerçeklere dayandığı ise inkar edilemeyen bir gerçektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Şeyh Abdülemir Kaplan'ın Lübnan'ın birliği ve korsan rejime karşı direnişinin destekçisi başlığını taşıyor. Lübnan'ın siyaset ve din sahnesinde önemli bir şahsiyet olan Şeyh Abdülemir Kaplan 85 yaşında yakalandığı hastalık sebebiyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Şeyh Kaplan hakkında birkaç önemli noktaya değinmek gerekiyor. Birincisi, Şeyh Kaplan 21 yıl boyunca Lübnan Şiirleri Yüksek İslami Meclisi Başkanlığı'nı yapmıştır. Lübnan Şiirleri İslami Meclisi bu ülkede ilk resmi Şii kurumdur ve 1969 yılında İmam Musa Sadr'ın çalışmaları sonucu kurulmuştu. İmam Musa Sadr meclisin kurulmasından 1978 yılında kaçırılmasına kadar başkanlığını yaptı. İmam Musa Sadr'ın ardından Şeyh Muhammed Şemseddin başkanlığını üstlendi ve vefatı ardından 2000 yılında Şeyh Abdülemir Kaplan bu görevi yürüttü. Bu meclis ve başkanlarının en önemli görevlerinden biri Lübnan Şii nüfusunu savunmak, aynı zamanda aralarında bir nevi birliğin sağlanmasıdır. İkincisi, dini dersleri Necef Havzası'nda Ayetullah Seyyid Ebul Kasım Hoyi ve Ayetullah Seyyid Muhsin El-Hekim'den öğrenen Şeyh Kaplan, İmam Musa Sadr ile çok iyi ilişkileri vardı. Doğal olarak da İmam Musa Sadr ile yakındı ve Lübnan'da çeşitli fırkalar arasındaki dayanışmanın ciddi destekçilerindendi. Aslında Şeyh Kaplan her ne kadar Lübnan Şiirleri Yüksek İslami Meclisi Başkanı olarak ülkedeki Şiilerin çıkarlarını korumakla görevli olsa da bu ülkede asla fırkacılık yönünde adım atmamış, her zaman Lübnan halkına ulusal kimliklerine göre yaklaşan biriydi. Direniş Alimleri Birliği Başkanı Şeyh Mahir Hamut şöyle diyor: "Vahdetin sorunlarıyla yüzleşmek, İslami konumun vahdeti ve ortak yaşamaya vurgu yapmak Ayetullah Kaplan'ın öncelikleriydi. Halka yakınlığı ve tevazu ile tanınırdı. Öyle ki onun halkın acılarının aynası olduğu söylenebilir."
Üçüncüsü, Şeyh Abdülemir Kaplan'ın sadece Lübnan'da değil tüm Batı Asya bölgesinde direnişe destek veren önemli şahsiyetlerden biri olmasıdır. Şeyh Kaplan, Lübnan meseleleri ve sorunlarının yabancı müdahalesiyle çözümlenemeyeceği, üstelik onların müdahalesinin bu sorunların oluşmasındaki ciddi sebeplerden olduğuna inanırdı. Dördüncüsü, Lübnan Şiileri Yüksek İslami Meclisi Başkanı'nın Müslüman ülkeler ve direniş gruplarının Siyonist rejime karşı Filistin'i savunmaları gerektiğine inanmasıdır. Aslında Şeyh Kaplan, Siyonist rejime karşı Filistin'in silahlı direnişinin önemli bir destekçisiydi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei de Şeyh Kaplan'ın vefatı nedeniyle Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Seyyid Hasan Nasrullah'a gönderdiği taziye mesajında, "Şeyh Kaplan, direniş akımı ve sizin için değerli ve sadık bir dosttu ve bereketli ömrünü Lübnan'da yüce hedeflerin hizmetinde geçirdi," yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 şehri ver 1400 Hicri Kameri bir sefer 1443 ve miladi 8 Eylül 2021 Çarşamba. ...1406 yıl önce bugün Hicri Kameri bir sefer 37 yılında Hazreti Ali Aleyhisselam ile Muaviye askerleri arasındaki vuku bulan savaşın son aşaması Irak'taki Fırat Nehri kıyısında Sıffin bölgesinde başladı. Muaviye İmam Ali Aleyhisselam'ın halife olduktan sonra ona biat etmekten kaçındı ve 3. halife Osman'ın kanını yerde bırakmamak bahanesiyle Hazreti Ali Aleyhisselam ile savaşmaya başladı. Muaviye Osman'ın hilafeti sırasında Şam valisiydi ve onun ölümünden sonra İslam dünyasında hüküm sürdürmek niyeti taşıyordu ve bu yüzden kendi ailesinde yerleştirmeyi düşünüyordu. Muaviye'nin İmam Ali Aleyhisselam aleyhindeki savaş işte bu nedenle başladı. Bu savaşta yenilginin eşiğinde olan Muaviye halkın aldatılması ve savaştan el çekmelerinin sağlanması için Amr bin As'ın önerisiyle mızrakların ucuna Kur'an takılması emrini verdi. Hazreti Ali Aleyhisselam askerlerinden bir grup o hazretin tüm uyarılarına rağmen aldandı ve savaş meydanını terk etti. Havariç olarak adlandırılan bu grubun baskıları neticesinde savaşın geleceği hakimliğe bırakıldı. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri bir sefer 61 yılında Kerbela olayından sonra esir alınan Allah Resulü'nün Ehl-i Beyt kervanı Yezid bin Muaviye hükümetinin merkezi olan Şam'a girdi. Şam'da Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyti özellikle Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ve İmam Seccad Aleyhisselam çeşitli aşamalarda Yezid Sarayı ve Şam Camii'nde Zalim Evemi hükümdarı Yezid aleyhdarı ifşaatlarda bulundu ve Kerbela şehitlerinin dökülen kanlarının taşıdığı mesajı en iyi şekilde halka iletti. Öyle ki Şam halkı Yezid ordusunun işlediği cinayetlerle ilgili gerçekleri öğrenme fırsatı buldu. Tabii bu konu Yezid'in İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin katledilmesi emri verdiğini yalanlamasına neden oldu ve böylece suçu Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın üzerine attı. Kamuoyunun baskıları sonucunda Yezid, Peygamber Ehl-i Beyt kervanını Medine'ye geri gönderdi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şemsi 17 şehri ver 1357'de Despot Pehlevi rejimi askerleri Tahran'da geniş katılımlı halkçı göstericilere saldırarak halkı kana buladı. 8 Eylül 1978 tarihinde Şah rejimi aleyhinde gösteri düzenlemek isteyen Tahran halkından kalabalık bir grup Tahran'ın doğusunda yer alan Jale meydanında toplanmaya başladı. Bunun ardından Şah rejimi güçleri tank ve zırhlı askeri araçlarla göstericilere saldırarak tarihte eşine az rastlanır tüyler ürpertici bir katliam gerçekleştirdi. Bu faciada resmi rakamlara göre halktan 58 kişi şehit olurken 205 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ama gerçek rakamlar hiçbir zaman Şah rejimi tarafından açıklanmamasına rağmen o gün Jale meydanında şehitlerin sayısı 4000 kişi olarak tahmin edilmektedir. Rahmetli İmam Hümeyni o dönemde bu hususta yayınladığı bir taziye mesajında bugünü Kara Cuma olarak adlandırdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Demir'den yerli S-400 ve SİHA açıklaması. Burada durursak hasımlarımıza yakalanırız.
Yeni Asya.
Faize 304, yatırıma 221 milyar.
Karar.
Yoğun bakım oranları açıkladı. İstanbul alarm veriyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Oğuz Demir 6 Eylül tarihli Karar gazetesinde Nimetle Şaka Ekonomiyle Deney Olmaz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malumunuz Türkiye'de para politikası yaklaşımı son 3,5 yıldır dünyada genel kabul görmüş enflasyon sebep faiz sonuçtur yaklaşımı yerine faiz sebep enflasyon sonuçtur yaklaşımına bırakmış durumda. Bunun sonucunda da ekonomi yönetimi şartlar el verdikçe faizi düşürerek enflasyonun düşürüp düşürülemeyeceğini deniyor. Hikayeyi zaten biliyorsunuz. Bu deneyin sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu süre içerisinde 128 milyar dolar rezervi kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eksi döviz rezervlerini sahip hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizi de bu arada rezerv satışı ile TL'nin değer kaybı durmadığı için %19 gibi dünya geneline göre yüksek bir seviyeye çıktı. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre bile %20 seviyesine doğru gidiyor. Haydi bunlar sadece veri ama bir de bu verilerin gösterdiğinin ötesinde vatandaş işsizlik ve hayat pahalılığı altında ezilmiş durumda. Daha fazla uzatmadan özetleyeyim. Faiz sebep enflasyon neticedir deneyi gördüğünüz gibi bize pahalıya mal olmuş durumda. Şimdi uzunca bir zaman sonra gerçekleşen enflasyon politika faizinin üzerine çıkmış durumda. Merkez Bankası'nın mevcut başkanı Kavcıoğlu, göreve geldiğinden bu yana bu gerçekleşen enflasyon politika faiz konusunda yukarıda bahsettiğim deneyin farklı bir versiyonunu denedi, denemek zorunda kaldı. Enflasyon artarken öyle sizin gibi, benim gibi sessiz sakin kenardan izlemeyi tercih etti. Faize dokunmadı bile. Faiz Mart ayından bu yana %19'da sabit iken enflasyon %15,5'lardan %19,5'lara doğru büyük bir hızla ilerledi. Daha da ilerlemeye devam edecek gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ölü taklidi taktiği işe yaramadı. Bu deney ısrarının devam ettiği bir ortamda elimizdeki tek araç ise bütçe. Bütçe vatandaşı hayat pahalılığın altında ezilmekten, işsizlikten kurtarmaktan ziyade birilerinin alacaklarının garantisi olmaya odaklanmış durumda. Bu da ikinci bir deneye kurban gidiyor anlayacağınız. O deneyde zaten hem Uğur Emek Hoca hem de İbrahim Kahveci bu sayfalarda sık sık anlatıyor. Şimdilik daha fazla uzatmayayım. Malumunuz bugün dünün bir eseri, yarın ise bugünün. Bugünü geçmişteki deneylerle kaybettik, yarına ise işimiz çok zor. Cem Yılmaz'ın bir repliği vardı. Nimetle şaka olmaz demişti filmde. Evet, nimetle şaka ve AK Parti'nin bize gösterdiği gibi ekonomide deney olmaz.
Mehmet Kara 6 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde Kabahat Kimde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kirli siyaset dilinin kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı konuşmaların ülkeyi getirdiği nokta gerçekten de üzücü ve ürkütücü. Bu üzücü ve ürkütücü olaylardan birisi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sivas ziyareti sırasında yaşanan üslupsuz sözlü sataşma oldu. Ekonominin geldiği durumu anlatan Akşener'e dinleyenler arasında bulunan bir kişinin "Millet nerede? Aç. Zekat verecek adam bulamıyorum. Çocukluğumda araba yoktu piyasada, şimdi park edemiyoruz" tepkisi sonrası arbede yaşanması daha önce yaşanılan olaylarda söylenen sözleri hatırlattı. Yine Akşener'e bağıran başka bir kadının ise "Sivas gibi bir yere o kadın giremez" demesi kirli siyasetin ülkeye getirdiği noktayı gösterdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bir başka örnek ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum gezisi sırasında yolda yürürken bir vatandaşa "Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sorduğunda aldığı yakışıksız ve üslupsuz cevap oldu. "Haydi haydi yürü yürü yürü, çocuğuma dokunma" tepkisi alması karşısında Kılıçdaroğlu'nun bir olgunlukla yürümesi ve tebessüm ederek yürümeye devam etmesi belki de yaşanacak bir arbedeyi önledi. Kılıçdaroğlu'nun kabahat bu kadında değil, o kadının bu pozisyonundaki siyaset anlayışında. Asıl kabahat orada. "Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Beni sevmeyebilir." Kadının tepkisini anlayışla karşılarız. Siyasetçi gelen tepkileri makul karşılamak zorunda. Hangi gerekçeyle tepki gösterdiğini ben öğrenmek isterdim. Belki kadın haklıydı. Biz de ona göre hatamız varsa düzeltirdik. Siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey alkış değil, biz sanatçı değiliz. En çok ihtiyaç duyduğu şey eleştiridir. Eleştiriden ders çıkaracağız. Kadın kabul ederse evini de ziyaret eder, oturup kendisiyle de konuşurum. Bu siyasi atmosfer bu ortamı meydana getiriyor demesi de bu ürkütücü olayların sebebini açıklıyor. Keşke tepki gösteren hanımefendi Kılıçdaroğlu'nu evine davet edip neden böyle yaptığını açıklasa da gerginlikler biraz olsun yumuşasa. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yüzlerce koruma olmadan vatandaşın arasında gezse belki de bu türden üslupsuz ve yakışıksız tepkiler alabilir. Nitekim geçmişte yaşanan birkaç olayda bunu görmüştük.
Şahin Aybek, 6 Eylül tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Eğitim, eğitimci olanlara bırakılacak kadar ciddi bir iştir" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Çok büyük bir ulusal televizyon sözde moderatör ve sözde eğitim, biliciler eğitimi tartışıyorlar. Eğitimi de bildiğini sanan toplum bu programla eğitimi daha da bilmiyor. Evet ve tabii ki eğitim çok önemli. Televizyonlarda ve kamuoyunda her nasıl olursa olsun daha fazla eğitim konuşulmalı ve tartışılmalıdır. Nasıl ki herkes tıpla ilgili konuşup ameliyatlara giremiyorsa, doktor olmayan biri ameliyata girerse hasta ölüyorsa ya da nasıl ki uçağa dolmuş şoförüne sürdürmek kazaya yol açarsa eğitimi de eğitimden anlamayanların eline bırakmak büyük toplumsal ölümlere ve eğitim kazalarına yol açar. Eğitim kazalarının bedeli de toplumlara çok ağır olur. Bu nedenle eğitim, eğitimci olanlara bırakılacak kadar ciddi bir iştir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın en alttaki okul yönetimlerinden en üstündeki yönetimlere kadar herkesin eğitim işinin sadece "selamun aleyküm" ve "aleyküm selam, siz nasılsınız, biz de iyiyiz inşallah"la olmayacağının farkında olarak üst düzeyde eğitimin bilimlerini, tarihini, yönetimini, felsefesini ve sosyolojisini bilmesi gerekmektedir. Hele hele eğitimin üst bürokrasisi eğitimin piri olmak zorundadır. Kökeniniz eğitim olmayabilir ama eğitime doğru, akla ve bilgiye dayalı uzunca bir süre yoğunlaşırsanız eğitim mühendisi olabilirsiniz. Eğer eğitimi bilmiyorsanız verdiğiniz demeçte bir pot kırarsanız hayda, insanların işi yoksa uğraşsınlar ki günlerce arkanızı toplayabilsinler. Diğer taraftan bakanlık danışmanı kadrosundakiler eğitimin tüm alanlarına ne kadar hakimdirler? Gelelim medya ayağına. Gazete ve televizyonların eğitim editörü ve muhabirleri de eğitimi bilmek zorundalar. Bu işi iyi düzeyde yapanlar da var. Yıllarını eğitime veren bu gazeteciler, eğitimle ilgilenen pek çok üst düzey yöneticiden daha çok konuya hakimler ve yaptıkları haberlerle eğitimin iyiye gitmesi için çalışıyorlar. Ancak diğer tarafta da hop bir muhabir işten çıktı, haydi diğer boşta olanlar ver ver eğitim muhabirliğini. Eğitim ciddi bir iştir. Eğitimin şakası olmaz. Medyada bu diğer türdeki yazarlar birkaç gruba ayrılıyor. Bir hazırcılar grubu var ki suya sabuna karışmazlar. Bakanlık ne yaparlarsa aynısını alıp haber ve yazı diye bize yedirirler. Gelelim üniversitelere ve YÖK'e. Bir kişinin herhangi bir alanda profesör olması eğitim bilimlerinin alanlarını bileceği ve eğitimden anlayacağı anlamına gelmez. Ülkemizdeki üniversite rektör ve yardımcıları ya da YÖK'te görevli olan proflar eğitim bilimlerinin tarihini, felsefesini, sosyolojisini, yönetimini ne kadar hakimdirler? Asıl paradoks ise ülkemizdeki eğitim fakültelerinin kaçının dekan ve yardımcıları eğitim bilimcidir. Yani bu işin merkez üssü konumunda olması gereken yerleri bile eğitim bilimciler yönetemiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mersat 16 Hava Savunma Sistemi.
Muhterem dinleyiciler, Mersat 16 Hava Savunma Sistemi isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İran ordusu envanterinde kullanılan Mersat 26 füze savunma sistemleri üzerinde duracağız.
Günümüz savaşlarında savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, seyir füzeleri ve balistik füzeler dahil olmak üzere çeşitli uçaklar ve hava araçları ve silahları ile başa çıkmak için hava savunma sistemlerinin artan önemi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Sanayi Teşkilatı bu alana özel bir önem vermekte ve zaman zaman bu alanda yeni başarılar ve kazanımlar sunmaktadır.
Düşman tarafından bilinmeyen radar ve elektronik yeteneklere sahip iç savunma sistemlerinin tasarımı, geliştirmesi ve üretilmesi, hava savunma kabiliyetindeki düşman gözündeki belirsizliği kesinlikle artıracak ve ülkenin hava savunmasında gizli katmanlara neden olacaktır. Bu durum ise ilk etapta artan savunma caydırıcılığına ve savaş zamanlarında düşman uçaklarına karşı etkili savunmaya yol açar. Ordu Hava Savunması Kuvvetlerine sunulan organizasyonun en son ürünü Mersat 16 savunma sistemidir.
Hicri Şemsi 1398 yılında Semran Genel Bölgesi'nde ve 416 bin kilometre karelik bir alanda düzenlenen velayet semaları savunucuları 98 adlı ülkenin ortak hava savunma tatbikatında MESAT 16 füze savunma sistemi yerli savunma sistemlerin en yeni türü olarak test edildi ve başarıyla hedeflere vurdu. 2 yıl sonra Hicri Şamsi 1400'de ordu hava savunma günü olan 10 Şehriver arifesinde İran'a merkez çölünde tamamen yerli MESAT 16 füze sisteminin yeni nesli belirlenen hedeflere fırlatıldı ve bu hedeflere karşı başarıyla değerlendirildi.
Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Operasyon Kolu Yardımcısı Tuğgeneral Hoşkağıl şöyle bir açıklamada bulundu. MESAT 16 füze sistemi tamamen yerli ve elektronik savaş ve çeşitli düşman hedeflerle eş zamanlı çatışmalarla mücadele etmek için yeni teknolojilerden yararlanıyor. Bu füze sistemi ilk kez bütünleşik savunma ağının kontrolü altındaydı ve Verias Komuta Kontrol Merkezi hedefleri tespit etmek, keşif yapmak, harekete geçmek ve imha etmek için bu sistemi kullanmıştı. Yüksek hareketlilik ve çeviklik bu sistemin temel ve benzersiz özelliğidir. MERSAT 16 sistemi seyir füzeleri gibi düşük irtifalarda yüksek hızlı hedeflerle başa çıkabilir.
Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Operasyon Kolu Yardımcısı Tuğgeneral Hoşkalp şöyle bir açıklamada bulundu. MERSAT 16 füzesi sistemi data olarak tamamen güvenli bir ortamda çalıştırılabilir. Herhangi bir uçuş irtifasında düşman hedeflerini anında tespit edip harekete geçebilmektedir. Yüksek irtifa ve yüksek hızlı hedeflerle başa çıkmak için MERSAT 16 sisteminin optimize edilmiş bir versiyonu yakında açıklanacaktır.
Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler sektöründe araştırma ve geliştirme, tasarım ve üretim, deneme ve iyileştirme, optimizasyon ve üretim dinamiklerine dikkat etme gibi halkalar MERSAT hava sistemlerine açıkça görülmektedir. MERSAT sistemleri sabit sistemler olarak 12 etapta ve mobil olarak da 4 aşamanın ardından MERSAT 26 sistemine dönüştürülmüştür. MERSAT sistemi sistemin ilk versiyonundan itibaren tüm bileşenleri de yerli olarak üretilen ilk yerli İran sistemi olarak kabul edilebilir.
MERSAT savunma sistemleri İran'daki Amerikan MIM-23 Hawk hava savunma sisteminin iyileştirilmesinin ve optimizasyonunun tamamlanmasının bir sonucudur. MERSAT sisteminde Hawk sistemine kıyasla en belirgin değişiklikler dijital elektronik, gelişmiş elektronik bileşenler gibi yeni teknolojilerin maksimum kullanımı olmuştur. Bu değişiklikler ise en fazla da radarlarda ve füzelerde katı yakıtın kullanılmasında ve hedef tespit ve atış kontrol sisteminde geliştirilmiş algoritmalarda görülmektedir.
MERSAT füze sistemi, Savunma Bakanlığı Havacılık ve Uzay Sanayi Örgütü'ndeki uzmanlar tarafından hayata geçirildi. Tamamen dijital olarak tasarlanmış MERSAT sisteminin ana bileşenleri ise hedef arama ve izleme radarları, yazılım ve donanım ağları, fırlatma rampaları ve kontrol ve komuta merkezlerinden oluşmaktadır.
Tabii ki MERSAT sisteminin çeşitli bileşenleri, geçen yılki hava savunma tatbikatının yanı sıra önceki yıllardaki geçiş törenlerinde sergilendi ve test edildi. 2001'lerin sonu ve 2011'lerin başından beri faaliyette olan MERSAT 1 ve MERSAT 2 sistemleri eş zamanlı saldırı veya taarruz gibi zorlu senaryolar bağlamında mini dronlar dahil olmak üzere düşük radar kesidi hedeflere karşı sayısız tatbikatta test edildi. Bu defalarca yapıldı ve başarılı performans çizildi.
Mersan Savunma Sistemlerinin Entegre Savunma Ağındaki en yeni üyesi olarak Hicri Şemsi 1400'de Mersat 16 Savunma Sistemi devreye girdi. Bu sistemin testiyle çeşitli uçuş hedeflerine karşı yüksek etkinliği kanıtlandı. Yerli Mersat 16 Sistemi Şelemçe 2 füzelerinden ve Hafız, Rüya ve Hadi olmak üzere 3 radardan oluşmaktadır. Hafız radarları 250 kilometre uzaklıktaki hedefleri bulmak, cuma radarı düşük irtifa hedeflerini bulma ve hadi radarı da bu yerli sistemin füzelerini güdümleme ve kitleme görevine sahiptir. Mersat 16 sisteminin en önemli özelliği mobil olmasının yanı sıra Hafız isimli faza dayalı radarlara sahip olmasıdır. Bu radarlar Kavoş radarlarının yerine geçmiştir.
Mersat 16 ile bu sistemin önceki nesilleri arasındaki en önemli bariz ve kesin farklardan şu şekilde bahsedilebilir. Sistemin tüm bileşenlerinin kamyon üzerine kurularak hareket ettirilmesi veya taktikleştirilmesi bu sistemin belli başlı özelliğidir. Mersat 16 sisteminin taktiksel kabiliyetlerini geliştirmek için kavuş radarı ve hadi radarı dahil tüm bileşenleri hareket ettirilerek kamyonun arkasına monte edilmiştir. Kavuş radarı ise 3 parçalı menteşeli antenden oluşmuştur. 2 parçası aracın yan taraflarına yerleştirilerek daha az yer alması sağlamıştır. Ayrıca hadi radarı da aşıran ayaklara sahiptir. Radarın anteni arabadan daha yüksek bir irtifada bulunmaktadır.
Yeni Hafız ve Necm 804 radarlarının kullanılması bu sistemin başka özelliğidir. Mersat 16'da dahil olmak üzere Mersat sisteminde son yıllarda yapılan optimizasyonlardan biri Hafız gelişmiş faza dayalı radarın eklenmesidir. Hedefleri eş zamanlı ve 3 boyutlu olarak tespit etme ve takip etme yeteneğine sahip olan bu radar maksimum 250 km menzile aynı anda 100 hedefi takip etme kabiliyetine sahiptir. Menzil, açı ve hızdaki yüksek çözünürlüğü sayesinde Hafız radarı birbirine yakın uçan grup tehditlerine karşı iyi performans gösterebilir.
Hafız radarı günde 24 saat çalışma kabiliyetine sahiptir. Tır üzerindeki konumu nedeniyle çok iyi hareket kabiliyetine sahiptir ve çok kısa sürede göreve başlayabilmektedir. Hafız radarı gelişmiş ve güncel yöntemlerden yararlanmaktadır. Elektronik harp cihazları sayesinde elektronik harp savaşının olduğu ortamlarda seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere çeşitli hedefleri tespit edebilir ve izleyebilir. Radar düşük ve orta irtifalarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve seyir füzeleri de dahil olmak üzere çeşitli saldıran uçan araçları ve bunların tam konumlarını 3 boyutlu olarak tespit edebiliyor.
Füzeler için kutu fırlatıcı kullanımı bu sistemin bir başka özelliğidir. Mersat 16 sisteminin yeni füzeleri odalı veya haneli rampalardan fırlatıldığı için Şelemçe ve Şahin füzelerine göre daha yüksek hareket ve dinamizm kabiliyetine sahip olacaklardır. Bu durum dış etkenlere göre füzeleri koruma sağlarlar. Ayrıca kötü hava koşullarında taşıma sırasında da füzeleri koruma sağlar. Ayrıca füzelerin kanisterlere tekrar yerleştirilmesi diğer versiyonlara göre çok daha hızlı ve güvenlidir. Aslında bu yeni fırlatma rampaları ve kanisterleri Seyad 2 ve Seyad 3 füze kanisterlerinden hareketle üretilmiştir. Amerika'nın MIM-104 sistemindeki fırlatıcılara benzeyen bu fırlatıcılar ilk kez Seyad 2 füze sistemlerinde kullanılmıştı. Şelemçe 2 füze rampası Seyad 2 füzesi rampasına göre daha küçüktür. Bu durum yeni rampaların Şelemçe 2'den yola çıkarılarak tasarlandığını
Yeni şelemçe 2 füzesinin kullanılması bu sistemin başka özelliğidir. Mevsat 16 savunma sistemine monte edilen şelemçe 2 füzesi, standart ve mihrab füzelerinin yerli üretiminin ürünüdür. Şelemçe 2 füzesinde şelemçe 1 füzesinin son örnekleri için geliştirilen yönlendirme, kontrol ve navigasyon sistemleriyle ülkedeki en son dijital elektronik teknolojileriyle inşa edilen diğer yerli hava savunma füzelerinde yapılan bazı iyileştirmeler kullanılmıştır. Şelemçe 2 füzesinin menzilinin 40 kilometre olduğu söyleniyor ve bu da mihrab ve şelemçe füzelerinin yapımı için bir model olarak standart bir füzesine göre %10'luk bir iyileşme gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, Mersat 16 hava savunma sistemleriyle ilgili hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Kimsenin inanmaktan başka çaresi olmadığı büyük yalan söylemek medyada ikna tekniklerinden biridir. Nitekim Hitler de bunu fark etmişti. İnsanlar büyük yalanlardan çok küçük yalanlardan şüphelenirler.
Bugün sizlerle bu konuyu ele alacağız.
Yüce Allah'ın adıyla hepinizi teker teker selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarız iyisiniz. Allah'a şükürler olsun. Dünyayı koronavirüsün sardığı bir dönemde sizlerin iyi olduğunuzu bilmek bizler için büyük bir mutluluktur.
Evet, dünyada birçok iyi haber var. Fakat yaklaşık 18 aydan beri medyanın ilk haberler arasında koronavirüs nedeniyle can kayıpları istatistikleri yer alıyor. Çok merak ediyorum. Acaba medya organları bizim bu haberleri duymakla depresyon geçirebileceğimizi düşünmüyorlar mı? Bu konuyu sanki daha önce insan hiçbir ölümü yaşamamış gibi işliyor ve haberde servis ediyorlar. Neden medya ve kitle iletişim araçları bizlere şimdiye kadar kaç kişinin bu virüs ve COVID-19 hastalığından korunduğu veya kötü şekilde hastalandıklarına rağmen bu hastalığı yendikleri ve iyileştikleri haberini vermiyorlar? Gerçekten neden vermiyorlar?
Evet, doğru söylüyorsunuz. Fakat biraz da insaflı olalım. Eğer insaflı olursak belki de aynı medyanın yaptığı uyarılar nedeniyle ben, siz, bizler şu anda iyiyiz ve birbirimizle konuşmaktan zevk alıyoruz.
Tabii.
Fakat keşke medya biraz da bunalım ve depresyon yayılmasını önlemeyi de düşünse. Çünkü korona pandemi döneminde biliyorsunuz intiharlar, boşanmalar ve hatta aile içi şiddet olayları da önceki dönemleri oranla çok daha arttı.
Tabii ki insanların köşeye kapanması,
çekilmeleri,
evlerine çekilmesi,
evet,
sosyal hayatının olmaması. Yani daha önceden ne bileyim toplumda mesela gece hayatı vardı, insanlar dışarıda hep zaman geçiriyordu.
En azından bir aile,
ev ortamı sadece dinlemek
aile ziyaretleri vardı.
Aile
şimdi hiçbirisi yok maalesef.
Her şey yani bunlar yani bir şekilde yaşam tarzı %80 90'lara varan oranda değişti değil
evet.
mi? Çok zor
evet.
bir şey.
Bu yüzden işte bu olaylar yaşanıyor.
Evet, 20 Temmuz 1969 tarihinde ve Amerika ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan Soğuk Savaş'ın zirvesinde Amerikan ordusu Deniz Kuvvetleri pilotu Neil Armstrong ilk insan olarak Ay'a ayak bastı. Onun Ay'a inişi ve yürüyüşü birdenbire 20. asrın en büyük olay haline dönüştü. Fakat yıllar sonra ve neredeyse Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından acaba Ay'a yolculuk gerçek miydi yoksa bu Amerikalıların arzuladığı bir şey medyatik görüntüsü müydü sorusu gündeme geldi. Ben gerçekten hiç bunu düşünmemiştim. Yani bunda da mı soru işaretleri
tabii
var?
Tabii ki, tabii ki. Hatta tabiri caizse çarşaf makaleler yazıldı bu konuda ve hatta hatırlıyorum ismini vermeyeyim bir sinema filmi vardı. Aynen bu konuydu. Başka bir gezegene ayak basılacaktı. O büyük bir hata, hesaplama hatasından dolayı astronotlar gönderilmedi, kaçırıldı. Başka bir stüdyoda filmi yansıtıldı, çekildi, yansıtıldı ve mecburen astronotları öldürmek zorunda kalacaklardı. Film çok
güzeldi. Demek ki bununla ilgili soru işaretleri hala giderilmiş değil.
Tabii ki. Bu Ay'a iniş ve Ay'a ayak basmanın tarihi olayın tek kanısı da bir filmdi. Bu da büyük film stüdyolarında evet, kolayca çekilebilecek filmdir. Evet, konu uzmanları da olayın doğruluğu veya yalan olması hakkında birçok kez tartıştılar. Bu olayın ardından geçen 50 yılda yaşanan bunca bilimsel ve teknolojik ilerlemeler rağmen bir kez daha hala Ay'a yolculuk için birçok engel bulunuyor ve bir kez daha insan Ay'a ayak basamadı. Özellikle eğer astronotları sağlıklı bir şekilde yere indirmek gerekirse bu büyük bir sorundur. Peki neden bu olay 50 yıl önce gerçekleşebildi? Fakat bunca yıla rağmen bir kez daha tekrarlanmadı. Neden acaba?
Gerçekten hiç bu soruyu ben aklıma gelmemişti. 50 sene önce yapılan şeyin tekrarı neden yapılmıyor? O teknolojiyle. Neden yapılmıyor?
Tabii ki.
Evet tabii diğer bazıları da NASA'nın söz konusu tarihi yolculukla ilgili filminin diğer uzay yolculuklarında var olan bilimsel gerçekler ve kanıtlarla uyuşmayan konular içerdiğini ve bu yüzden NASA filminin sahte olduğu ve Hollywood stüdyolarında çekildiğini söylüyorlar. Tabii ki söz konusu uyuşmazlıkların her biri de bizi bu konunun gerçekliği hakkında şüpheye düşürmektedir. Neil Armstrong artık hayatta değil biliyorsunuz 2012 yılında öldü. NASA'da söz konusu filmden başka hiçbir sağlam kanıt sunamıyor. Konudaki birçok belirsizlik ve şüphe bizlere kesin olarak kimin haklı olduğunu bilmemize imkan vermiyor. Konunun her iki tarafı da kendi iddialarını kesin olarak ispatlayacak kanıt sunamadılar. Fakat bunun büyük bir medya yalanı olma ihtimali de yok değil.
İnsanın Ay'a ilk yolculuğu ister doğru olsun, ister sırf onu yaratanların arzularının sahte yansıması olsun, kimsenin reddedemeyeceği büyük bir yalan söylemek medyatik ikna hilelerinden ve tekniklerinden biridir biliyorsunuz. Şimdi size deseler evet, ki kainatta 58 milyar 509 bin 2 adet gezegen varsa herkes inanır.
Sorgulamadan insan evet, inanır.
Ama mesela bir
1 milyar
koltuğun üzerine mesela oturmayın boyalıdır deseler hemen insan dokunuyor. Acaba boyalı mıdır değil midir? Ona evet, güvenmiyor, evet, inanamıyor. Sohbetimizin de başında söylediğimiz gibi Hitler de bu gerçeği anlamıştı. Yani insanları büyük yalanlardan daha çok küçük yalanlardan şüpheleniyorlar. Kesinlikle o da Almanları ikna ederek kendisini izlemeleri için büyük yalanlar söylemiştir muhakkak. Hatta sadece Hitler de değil, Görünüşe göre dünyadaki tüm diktatörler kendi diktatörlüklerini korumak için böyle büyük yalanlar söylemek mecburiyetinde kalıyorlar.
Yani o yalan da şöyle, kainatta mesela diyoruz ki benim durduğum yer yerin tam merkezi. Ama onu adam hesaplayamıyor.
Nasıl hesaplasın?
Onun için mecburen inanayım diyor bir şekilde.
Doğru.
Ama bu boyalı hemen onun doğruluğunu sınayabilir,
aynen,
değil mi?
Tabii ki.
Evet. Medya bu kaideden müstesna değildir. Artık yalan olduğu herkes tarafından bilinen bu büyük yalanlardan bir diğer ise Christoph Kolomb adındaki İtalyan biri için kaşif kelimesini kullanmaktır. Hepimiz medyada, kitaplarda ve dergilerde defalarca Amerikan kıtasının Christoph Kolomb tarafından keşfedildiğini okumuşuz. Ben gerçekten bu Christoph Kolomb meselesiyle eskiden beri hiçbir şekilde bunu anlayamadım. Neyi keşfetmiştin?
Sevemediğiniz
Tanrı'nın
konuyu.
Yarattığı bir şeyi nasıl keşfettin
tabii
diyebilirsin.
Ki.
Orada hem de insanlar yaşıyor.
Tabii
nasıl
ki.
Keşfettim olabilir mi? Sen birinin evine geçeceksin bunu keşfettin.
Keşfettim.
Ya senden önce onu onlar orada yapmış. Neye keşfetmiştin? Fakat kaşif kimdir acaba? Kaşif bir şeyi ilk kez başaran ve ondan önce hiç kimsenin o özel konuya erişimi olmayan birine denir. Var olan birçok kanı ve delile göre İtalyan Christoph Kolomb'dan önce Amerika kıtasında birçok insan yaşıyormuş. Bu yüzden artık ona kaşif diyemeyiz.
Hatta yapılan araştırmalara göre Christoph Kolomb'un Amerika'ya keşfetmesini değil de ayak basmasından diyelim, ayak basmasından önce yaklaşık 112 milyon Kızılderili orada yaşıyordu. Fakat beyazların Amerika ve Kanada'ya ayak basmalarından kısa bir süre sonra onlardan sadece 250 bini hayatta kalmayı başardı. Bu da ancak soykırım diye adlandırılabilir. Tabii ki bu soykırımın kanıtları son aylarda da ortaya çıktı biliyorsunuz. Zorla
evet.
Ailelerinden koparılan ve sözde yatılı
şimdi,
okul olarak bilinen
Christoph Kolomb'un o mezardaki kemikleri sızlamalı bence. Keşke keşfetmeseydi.
Yani
demeli,
belki onun da mi? Böyle bir iddiası yoktu da ne bileyim medyanın ona yakıştırdığı
belki,
bir
evet.
Şey olabilir. Biliyorsunuz son aylarda haberlerde Kanada'da ailelerinden koparılan ve sözde yatılı okullara götürülen çocukların işkence edilerek öldürüldüğü ve toplu mezarların bulunduğu haberi uzun bir süre gündemden düşmedi. Bu bir soykırımdır gerçekten.
Evet, tüm bu sebeplerden dolayı Kolomb hakkında kaşif kelimesi ancak tek bir şekilde kullanılabilir. O da Kızılderilileri esasen insan olarak resmiyete tanımamak ve onları soyları tükenmekte olan iki ayaklı hayvan olarak bilmemiz şartıyla. Fakat bu düşünce de ancak ırkçı birinin düşüncesi olabilir. Evet, sadece özel bir ırkı insan sayan ve diğer ırkları tıpkı dört ayaklı hayvanlar gibi kendi hizmetine alan veya öldürenler gibi.
Irkçılar gibi. Tabii ki. Bu söylediğiniz çok önemli bir altyazı olabilir. Unutmamak gerekiyor ki değerler ve ideolojiler genelde medya metinlerinin katmanlarında gizlidir ve medya mesajlarını yaratanlar ise bu ideolojik yöntemle muhatabı daha çok ve daha kalıcı olarak etkilemeye çalışıyorlar.
Evet, sanırım şimdi medyanın yansımalarının sahte olduğundan söz ettiğimizde neyi kastettiğimiz daha iyi anlaşılıyor. Kelimeler, görüntüler, müzikler, efektler ve hatta onların düzenleme tarzı bir yansımanın sahteliğinin bir kısmı olabilir. Biz asla medyada gördüğümüz veya duyduğumuza güvenemeyiz.
Şimdi belki de bunu artık bir karalama olduğunu düşünenler olabilir aramızda ama medya bu kadar da kötü olamaz, iyi yönleri de vardır diyebilirsiniz. Tabii ki medya çok da yararlı olabiliyor. Fakat onun yararlarından faydalanabilmemiz için önce yabancılaşma sürecinde başarılı olmalıyız. Yani medyanın hegemonyası dışında kendimize güvenli bir yer bulup uzaktan onların çalışmaları hakkında doğru bir yargıya varmamız gerekiyor. Bunun için de medyadan uzaklaşmamız veya belki de biraz kötümser olmamız gerekiyor.
Evet, medya mesajları hakkında tamamen iyimser olmak bizim sahte yansımaları tespit etmemizi engelleyebilir. Eğer medyanın bize sunduklarını ansızın bir gerçek olarak kabul edersek artık düşündüğümüzü iddia edemeyiz. Zira o durumda medya bizim yerimize düşünüyor. Tamamen iyimser olmamayı, kötümser olmak bilmemeliyiz. Bu sadece gerçekçi olmak için alimane bir çalışmadır. Aslında medya olaylara daha çok tarafsız olarak gerçekleri yansıtmak yerine onları yaratan olması ise bir gerçektir. Medyanın tarafsız olduğunu düşünmek ise modern saflıktır.
Aslında medya mesajlarıyla karşılaşmada bu soruları sormamız gerekiyor. Bu mesaj kim tarafındandır veya kim oluşturmuştur? Mesajın muhatap ve hedef kitlesi kimlerdir? Hikayenin hangi kesimleri anlatılmamış ve neden anlatılmamıştır? Mesajın metni nedir ve alt metni nedir? Muhatabı ikna etmek ve eşlik etmesi için hangi araçlar kullanılmıştır? Metinde veya alt metinde hangi değerler beyan edilmiştir? Bu soruları sormak ve onlara cevap aramak ise bize medyanın çalışması hakkında daha iyi ve açık görüşe sahip olmamızı sağlıyor muhakkak ki.
Medyanın ikna etme teknikleri ve hileleri hepsini sizlere aktaramayacağımız kadar fazladır. Fakat siz medya okuryazarlığı konusundaki kitapları okumakla bu konuda geniş bilgiye sahip olabilirsiniz. Tabii ki bu bilgilere sanal ortamda da ulaşabilirsiniz. Fakat kitap okumak başlı başına medyadan uzak durmak için bir alıştırma olabilir.
Burada da bir şey hatırlatalım ki eğer aradığınız bilgileri kitaplarda bulabilirsiniz, asla internet ve sanal dünyada onları aramayın ve onlara güvenmeyin. Muhakkak internetten çıkmak için birkaç saatinizi ayırın. Konu da bu ya, internet ve sanal dünya ulaşımdan çıkaramayacağımız kadar genişlemiştir. Bu yüzden kendimizi internetin ulaşmasından uzaklaştırmamız gerekiyor. Umarım bunu başarırsınız.
Evet değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik fakat sizlerden ayrılmadan önce gerçek ve sanal dünyadaki adreslerimizi sizlere hatırlatmak isteriz.
www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip ederken turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Ayrıca posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresine mektuplarınızı gönderebilirsiniz.
Evet, bu da bizim gerçek dünyadaki adresimiz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor ve görüşlerinizi bekliyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın savaş ve terörden arındırılmış bir Afganistan istediğini belirtti. Pakistan, İran'ın katılımıyla Afganistan'ın komşuları Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor. Afganistan'ın yeni hükümeti bugün çalışmasına başlayacak. Moskova, Taliban'dan yeni hükümetin duyurulacağı törene katılması için davet aldığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Katar ve Amerika ile birlikte çalıştıklarını belirtti. İran nefret ve İslamofobinin barış kültürünün başlıca sorunları olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer tesislerinin denetim kapasitesini azaltma iddiasında bulundu. İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan tarafsızlığını korumasını istedi ve Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 274 kişi daha hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.